Ayrım 14.
Sosyalizm yıkıldı ve sonunda sol adına düzeni savunan bir türedi grubu ortaya çıktı. Bu kadronun iddiası boşlukta kalmıştır. Sol adına bütün iddialarını kaybettiler. Faşizmin sosyalist kadroları yok ettiğini söyleyenler haksız değillerdi. Fakat yüzlerine sol maskesi takanlar da yılgınlığın içinde bireyciliğin peşine düşüp sosyalist kitlelerin birbiriyle bağlarını kestiler. Sosyalist demokrasinin olgunlaştırılması artık imkansızlaşmıştır. Vurucu noktadaydı. Neyla'nı muhatap almayı ve onun bir türlü itiraf etmek istemediği gerçeği öğrencilerle birlikte tartışmayı denedi. Bugün sosyal demokrasi diyoruz. Peki nedir bu sosyal demokrasi? Neylan soruyu üstlenmedi. Öğrencilerin birbirlerini tahrik ederek daha gerçekçi bir tartışma ortamına girmelerini ve birbirlerinin eksikliklerini tamamlayan üslubun sahibi olmalarını istiyordu. Perize'nin sorduğu soruya kendisinin cevap vermesini bekledi. Eliyle devam edin gibi işarette bulundu. Perize'nin sosyal demokrasi için kesin bir tarifi yoktu ama temsili demokrasiyi doğrudan demokrasiyle bağdaştıracak yeni bir tarza ihtiyaç vardı. Bunu sosyalist demokrasi gibi görmüş ve görüşlerini bu yorum içinde terbiye etmişti. Her şeyin doğru gittiğini sandığı yerde birden bir şeyin aksadığını görüyor ve kavramakta zorlanıyordu. Peki aksayan neydi? Perize'ye göre aksayan açıktı ama gören yoktu. Perize iki çelişkili tavır görüyordu. Birincisi dogmatiklikten kaçınma telaşı. İkincisi solun sağduyusu dedikleri sistemin etkinliğiydi. Dogmatik olmama denilen şey aslında Marksist hedefi unutmaktı. Proletarya diktatörlüğü hedefine karşı çıkan bir tavır takınıldığını görüyordu. Sosyalizmin yanlışlıklarını görmek dedikleri şey ise daha da beteriydi. Sağduyu dedikleri şey burjuvazinin sözlerini tekrarlayan bir sistem getirmekti. İkisinin de getirildiğini ve sosyalist mücadelenin asıl ahlaki değerinin yıpratıldığını görüyordu. Perize meselenin seçim sistemi olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyordu. İsabetsizlik içinde doğru tahliller yapılması mümkün değildi. Sol mücadelenin başarısını aldığı oyla açıklayan her görüşü işi sulandırmaya meraklanmış kadro olarak görüyordu. İnandığı bir gerçek vardı ve geriye dönüp o gerçeği görünce mutluluk duygusu içinde gülüyor, bir gün bu mücadelenin tekrarlanacağı tesellisini duyuyordu. Bildiği bir gerçek vardı. Sol düşüncenin savunma cesareti seçim sonuçlarından bağımsız bir başarı hedefiydi. Çünkü sosyalizmin mücadelesinde onurlu bir geçmiş vardı. Bu geçmiş öyle seçim sandıklarında oy hesaplarıyla ölçülemezdi. Suat'ın Haldun'u sıkıştırdığı gecelerden birinde söylediği söz aklına geldi. Suat'ı haklı bulmuş ama Haldun'un yıpranmasına gönlü razı olmadığı için susmuştu. Suat, sosyalizmin ancak devrime bir hizmeti olacaksa seçimlere girmesinin doğru olacağını söylemişti. Emperyalizme ve faşizme karşı yapılan mücadele oyla ölçülemezdi. Eğer her şeyi bir seçimin sonucuyla ölçecekseniz, böyle bir düzende sosyalistlik yaşamaz. Perize Neylan'ı etkilemeye başladığını gördü, mutluydu. Söylediklerinin asıl gerçeğinde kendini ispatlayacağı adamın olmasını çok isterdi. Bir an için Neylan'ın bulunduğu kürsüye Haldun'u yerleştirdi. Onun ileri sürdüğü liberalizmin değerlerini doğru bulmuş ama eksikliklerinin tartışması için yeteri kadar hazırlıklı olmadığını fark edip susmuştu. Şimdi konuşma sırasının kendine geldiğini gördü ve sevindi. Gorbaçov'un yıktığı düzende artık yeni bir gerçek yaratılmak isteniyor. Bunun için serin ve bereketli bir fidan yetiştirilmeye başlanacak. Yıllarca mücadele vermesini istediğimiz insanlar 12 Eylül'ün hoyrat yönetiminde diz çöktürüldüler ve onlar şimdi kendilerini düzenin tariflerine karşı ispat aramakla sorumlu tutuyorlar. Her şeyi tek bir cümlede özetlemeyi kafasına koymuştu. Artık perdeyi kapatabilirdi. Bu bir hüküm cümlesiydi ve toplumsal bir ayıbın gizlenmek istenen bütün yönlerini sahnenin tam ortasına döküyordu. 12 Eylülcüler genç kitlelere aktaracağınız bir tarih ve teori bırakmadılar. Tartışmayı başından beri sürükleyen kız ayağa kalktı. Sesini biraz daha yükseltti. İzin verirseniz bugün dersin kapanış zilini ben çalayım. Birkaç kez parmağını şaklattı. Sanki bir Darüşşifa'nın hücreleri boşalmış gibiydi. Yıllarca şefkat ve sevgiden mahrum bırakılmış bir mücadele ordusunun gençleri yeniden hayat bulmuş gibi koca dershanenin duvarlarına sinmişlerdi. Bir ilahi takdir ve bir kudretli insan bu yüzleri tek tek duvara ölümsüzlüğün sınırlarına uzanan freskler gibi çiziyordu. Yiğit delikanlılar, yürekli genç kızlar, acılı anneler, sabırlı babalar, sevgiyi yüreğinde küllendirmiş yavuklular, bir cehennem hengamesinden kurtulmuş talihliler gibi duvarlarda resmedilmişti. Genç kız bu resimleri tek tek seyretti. Gözleri yaşlanmıştı. Dokunsalar iki pınar kükreyecekti. O şuh ve dağınık saçlar birdenbire hiç el değmemesine rağmen derlenip toplanmış bir hürmet terbiyesine bürünmüştü. Bir hatıranın en sıcak ve kutsal noktasından alev almış gibi sımsıcaktı. Parmağını tekrar şaklattı ve ekledi. Zil çaldı. Ders bitti. Perize'ye baktı. Dediğinin doğru olduğunu biliyordu. 12 Eylül'ün genç kitlelere aktarılacak bir tarih ve teori bırakmadığı gerçekti. Ama bildiği bir gerçek daha vardı. Diyalektik hiçbir zaman, hiçbir akıbeti hayatın sonu olarak görmüyordu. Bunu dillendirmek istedi. Duvarda sevdiği adamın silüeti canlanmıştı. Gururla bu sureti seyretti. Yeni bir mücadele heyecanı ve bir başka akıbet tesellisi bulmuş gibi sesini yükseltti. Ben sosyalizmin ahlakını 12 Eylül'ün heder ettiği Siirtli İhsan'dan öğrendim. Sonra ekledi. O benim dağ gibi erkeğimdi. 5. Bölüm. Sonunda ah çekeriz derinden. Kim anlayacak sahiden olduğunu? Sen söyle yalnız, zülfündedir bahtı siyahın bestesini dededen. Melih Cevdet Anday. Küçük evin balkon kapısı açıldı. Güneşin erken ışıklarında bahçelerin güzelliğini aydınlatan o hengame henüz yoktu. Işıklar asıl gücüyle dalların üzerine düştüğünde çiçeklerin renkleri bir tablo kadar sıcak ve sevimli manzara kazanıp güleceklerdi. Perize balkona çıktı. İlk baktığı komşu konağın yaşlı panjurlarıydı. Hepsi kapalıydı. İçeriden ölgün bir ışık sızıyordu. Sabah ezanı okunmuş ve Perize bu ilahi daveti yatağının ucunda geçmişin bütün değerlerini sığgaya çeken bir tevekkülle dinlemişti. Yaşamının hiçbir yönünde kendini mutlu hissetmiyordu. Hayatını yönlendiren hiçbir gücün karşısında dik duramadığını fark etmişti. Sanki ömrü bir erkeğin şefkat ve himayesi için biçimlendirilmiş ve bu biçimin her noktasında o erkeğe uymaya zorlanmıştı. Bugün yaşamını avucunda tutan ve giderek keyfileşen erkeğin hiçbir çizgisinde yeri yoktu. İzi yoktu. Kaderinin bir köşesinde nasılsa biriyle karşılaşmış ve onun olmuştu. Haldun'un artık hayatını hırçın bir çığlık gibi sardığını biliyordu. Bir sesle irkildi. Böyle günlerde bulutları indirmek zordur. Birisi bizden önce rüzgarın kollarını bağlamış. Perize sevindi. Günaydın. Sonra utanacağı noktanın ucuna geldiğini fark etti. Son dersten çıktıktan sonra Haldun sanki içinde fırtınalar esmiş gibi Perize'yi bulmuş ve gözlerinin içine bile bakmadan yatağa sürükleyip yormuştu. Birden tekrar gerginleşmiş ve Perize'yi acele göndermek istemişti. Cavidan yok, atla git, ilk fırsatta ben de gelirim. Birkaç gün kafa dinleriz. Haldun'un zorlamasına karşı çıkamamış, gelmek istememesine rağmen sonunda yola koyulmuştu. Kimsenin haberi yoktu. Neylan'ı görünce bu acıyı unutmak istedi. Ne zaman geldiniz? Sizi gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. Bu sevinçli anlatım aslında habersiz yola çıkışın özrünü dilemekti. Çok ani oldu. Size haber veremedim. Neylan son birkaç günde yaşanan olayların hızlı etkisini hiç dikkate almıyormuş gibi davranıyordu. Bunu bağışlayıcı tavır gibi değil, sevinçli bir güzellikle anlatıyordu. Bu sabah ezan segahtı. Flütte zorlandınız galiba. Perize kendini ele vermek istedi. Aslında bu Neylan'ın varlığında bir başka tartışma zemini aramak ihtiyacıydı. Bu sabah içimin ahengini dinledim. Haklısınız. Flütün madeni sesinde segahın duyguları yok. Neylan kendinden söz etme fırsatı yakalamıştı. Bu fırsatı iyi kullanmak istiyordu. Sizi akşama yemeğe davet ediyorum. Perize'nin gözlerini sevinç kapladı. Böyle bir davet için nasıl teşekkür edeceğini biliyordu. Ama telaşlı bir genç kızın heyecanlarını kavramak zor olmasa bile yorumlamak yanlış anlaşılabilirdi. Söyleyeceklerini içine attı. Başka bir zemini beklemek, söyleyeceklerime mana katabilir diye sevindi. Neylan içindeki duyguların değerini biliyor ve bu fırsatı kaçırmak istemiyordu ve kaçırmadı. Çocukluğum hep komşu sofralarında geçti. Sizin evinizin bulunduğu yerde bir ahşap konak vardı. Havuzun olduğu yerde de manolyalar. Onların da arkasında iri dut ağaçları yükselirdi. Haziran'da ne kadar tatlı ve zevkli bir dut hırsızlığı yaşardım. Sözlerini bir emrivakiyle tamamladı. Size nefis bir balık ziyafetim var. Neylan evine doğru yürüdü. Perize bir sevgiliyi seyreder gibi heyecanlı gözlerle gidişini izledi. Sanırım babam kadar genç diye düşündü. Aklından geçirdikleri için güldü. gözden kaybolunca içeri girdi. Bir süre evin eşyasını seyretti. Her eşya iddialı bir hayatın ince zevkleriyle seçilmiş, evin çeşitli yerlerine özenle yerleştirilmişti. Cavidan'ın savruk karakterindeki umursamazlık hissedilmiyordu. Haldun yaşamındaki dağınıklığına karşılık evin düzeninde özenliydi. Her şeyi yerli yerine koyuyor, bazen ayrıntıya o kadar çok önem veriyordu ki işin aslındaki anlam ve heyecan kayboluyordu. Şimdi bu anlam ve heyecan hoşnutluğu evin her köşesine sinmişti. Ayrıntı eşyanın üzerine adeta bir eşkıya baskını gibi çökmüştü. Her şeyin en belirgin niteliğiyle ortaya çıkması için Haldun detaya düşkünlüğünün inatçı zevklerini sergilemişti. Sanki ilk kez geliyormuş gibi uzun süre seyretti. Yepyeni bir sevgili bulmuş gibi Haldun'un tercihlerini değerlendiriyor, kendisini ilgilendiren bir küçük imadan koskoca bir sevda başlığı çıkarıyordu. Yatak odasına girdi. Pencereden sızan ışıkla aydınlanmış konsola yanaştı. Işık dağınık masanın halini seyreden 3 fotoğrafı aydınlatmıştı. Ortada 10 yaşlarında bir kızın gülen gözleri vardı. Sağ çerçevede Cavidan güzelliğini sergileyen iddialı bir manzarada güçlü görünüyordu. Göz bebekleri küçülmüş, bu mahrem mekana izinsiz girmiş genç kadının üzerinde tuzağını kurmuş gelincik gibi pusuya yatmıştı. Fotoğrafı uzun uzun seyretti. Cavidan uzuvlarının bütünlüğünde güzel kadındı. İlk bakışta insanı birden durduran fakat uzun süre bakılmasına izin vermeyen bir davetkar hiddetle dikkat çeken güzellikteydi. Sanki güneş doğuşundan batışına kadar bu odaya sızan huzmelerinde sırf bu kadının güzelliğini teşhir için sorumluluk yüklenmişti. Bu kısık gözlerin açıldığı anda en ciddi tehlikelerin başına geleceği endişesiyle Cavidan'ın çerçevesini ters çevirdi. Sol çerçevede Haldun, insana ilk bakışta kendine çeken yakışıklı gülüşüyle Perize'yi seyrediyordu. Çerçeveye yaklaştı. Gülen gözlerin derinliğinde bir Cavidan endişesi gizlenmişti. Bu endişe ne kadar gizlenmek istenirse istensin, Cavidan'ın gölgesinde kalmanın kaçınılmaz tuzakçılığına esirdi. Perize son derece sinirli ve sert hareketlerle çerçevelerin yüzlerini konsolun üzerine doğru kapattı. Açık pencereden dışarısını seyretti. Neylan elindeki makasla gülleri buduyordu. Sesini sadece Neylan'ın duyacağı kadar kullandı. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Bağışlayın beni. Birisiyle dışarıda görünmek arkadaşımı rahatsız edebilir. Böyle bir dedikoduyu kaldıracak hoşgörümüz yok henüz. Neylan bir gül daha kopardı. Buna nesrin derler. Yaz gülü anlamındadır. Haziran'ın ortasında sarı açar. Temmuz'a doğru yapraklarında pembelik belirir. Ağustos'ta zerdali gibi çillerle kaplanır. Ve bir Eylül sabahı uyandığınızda dallarda hiçbir şey kalmamıştır. Gülü biraz seyredip Perize'ye gösterdi. Perize hayranlıkla dinliyordu. Hangi talih acaba bir umulmadık zamanda karşısına kimi getirmişti? Acaba başına farkına varılmayan bir gurur ve heyecan tülbendi mi konulmuştu? Neylan son cümlesini söyledi ve gülü Perize'ye fırlattı. Eylül'le birlikte yaz gülü kendini her şeyden koparıp kurtarmıştır. Talihiniz var. Bugün pembeliğin mahcup güzelliğini sergiliyorlar. Kokusu da caba. Perize gülü koklamakta tereddüt geçirdi. Neylan konuşmasını aynı sıcaklıkla sürdürdü. Dikenleri yoktur. Akşama balığı evde yapıyorum. Çekingenliğinizi bırakın biraz. Perize içeri girdi, ters koyduğu çerçevelere geldi, hepsinin çerçevesini düzeltti, yatağa oturdu ve karşısına geçti. Cavidan'ın fotoğrafını eline aldı, yatağa baktı, utandı. Kendisiyle konuşmanın sıkıntısını yaşıyordu. Her seferinde sanki beni karısına seyrettirmekten zevk alıyor. Çerçeveyi hırsla ters kapattı. Çerçevenin camı birkaç yerinden kırılmış ama hiçbir parçası etrafa sıçramamıştı. Başını ellerinin arasına aldı. Bir vicdan muhasebesinden geçiyormuş gibi kendi duygularını kendi adaletinde yargılamaya başladı. Ya Rabbi, neden yanlışım? Neden kendimi kurtaramıyorum? Neden beni hala istediği an avuçlayabileceği biri gibi görüyor? Ve ben neden her defasında kolayca ellerine teslim oluyorum? Ayağa kalktı. Salona dönerken aynada kendini gördü. Odanın bütün eşyası kaybolmuş gibiydi. Akislerin derinliğinde sadece kendisi ve Cavidan'ın yatağı görünüyordu. Gördüklerinden rahatsız oldu. Ne utançlı bir manzara. İğrendiğim bir kadının yatağında sevdiğim bir adamın koynuna giriyorum. Ve buna aşk diyoruz. Elindeki güle baktı, sinirlendi. Esef eder gibiydi. Güya yaz gülü. Kendini her şeyden çekip kolayca koparırmış. Hah! Gözlerini kapattı. Baba evinin verandasındaki serinliği arıyordu. İçinin sıkıntılarını giderecek çare kalmamış gibi bitkinleşti. Yatağa oturdu. Gözlerini açtığında Cavidan'ın aynadaki aksi bir mübassır edasıyla kendisini seyrediyordu. Yüzünün yorgunluğunu fark etti. Sırtını aynaya döndü. Yatağa uzandı. Bitkindi, çaresizdi, ümitsizdi. Hayallerinin sevinçli dehlizine dalmak istedi. Neylan gözlerinin önündeydi. Dersten çıkıp birlikte yemeğe gitmek istemiş ve aradığı fırsatı bulmuştu. Neylan'ı seyretmekten zevk almaya başladığını fark etmişti. Ama dersten çıktıktan sonra garip bir yorgunluk hissi içinde olduğunu görmüş ve istirahat etmesini istemişti. Yorgun görünüyorsunuz. Neylan yorgun değil, belki heyecanlıydı. Dersteki tartışmanın boyutlarındaki genişlik ve derinlik biraz silkelemişti. Tartışılanların çoğuna katılmıyordu ama ayrıntıya girecek vakti de yoktu. Perize'nin karşısında sevinçli bir delikanlı gibi görünmek de istemedi. Yorgun değilim. Belki biraz hayret içindeyim, o kadar. Neyin hayreti? Neylan birdenbire dersteki tartışmanın tekrarlanacağı endişesine kapıldı. Seni bu konularla meşgul etmek istemem. Perize güldü. Siz de mi kavrayamayacağımı sanıyorsunuz? Bunu sorarken gözlerinde bir hüzün belirmişti. Haldun bu konuları kendisinin imtiyazı gibi görüyor, bu bahislerin Perize ile tartışılmasına yanaşmıyordu. Ara sıra eve gelen hızlı solcuların sohbetlerinde bile Perize'yi uzak tutmaya özen gösteriyor, sadece dostlarına hizmet etmesini isteyen bir seviye hatırlatmasıyla yetiniyordu. Perize kırılmışlığını hissettirmeyen bir lisanla tekrarladı. Kavrayamadığım hususları sizinle tartışabileceğimin rahatlığını hissettirmiştiniz. Şimdi neden bu huzuru elimden almak istiyorsunuz? Neylan'ı tam kendini savunmaya geçeceği noktada yakaladı ve öylece tuttu. Aslında tartışmanızın önemli bölümünü dışarıdan dinledim. Sınıfın gergin olduğu ortamda girmek istememiştim. Konuyu tartışan genç kızın meseleye bu kadar egemen bir noktadan bakışı tesadüf olamaz. Neylan başını salladı. Haklısın. Teşhislerinin isabetini gölgeleyen şeyler vardı. Mesela, sözleri aydınlatmıyor, adeta savaşıyordu. Fırsat Perize'nin eline geçmişti. Küçük bir latifede bulunmak istedi. Genç kızın kendinden emin tavırla Neylan'ı sıkıştırmasından hoşlanmış, hatta hayranlık duymuştu. Kabul edin, karşınızda hazırlıklı ve hazımlı bir sosyalist vardı. O ne bahtiyar kızıllık, o ne şuh dağınıklıktı öyle. Neylan bu tanımlamadan hoşlandı. Perize'nin uzaktan kendisini seyreden ve hüküm veren yakınlığına sevindi. Cevap vermekten kaçınıyor, sadece Perize'nin bu teşhislerini sonuna kadar kullanmasını istiyordu. Perize kendini topladı, konunun asıl noktasına döndü. Tartışmanızda zayıf bulduğum nokta, merkeziciliğin gündeme getirilişi oldu. Bence en gereksiz husus buydu. Neylan böyle bir müdahale olabileceğine ihtimal vermemiş ve konunun neden bu noktaya kilitlendiğini anlamamıştı. Perize fırsatı kullandı. Önce küçük bir eleştiri getirip daha sonra Neylan'ı derinleştirecekti. Ne zaman bir ideolojik tartışma olsa öktüğüm şey başıma gelir. Merkeziciliği ideolojik anlamda bir asalak yaşam olarak görürüm. Marx'ın, hele Lenin'in devrimci ortamlarında merkezicinin ne kadar sinik kalacağını düşünebiliyor musunuz? Bu onun en ciddi zaafıdır. Çünkü konumu ve yöntemi belirsizlik içindedir. Bu nedenle her devrimci hareketten ürker ve ona nefretle bakar. Merkeziyicilerin dünyasında ilkeli bir hayat disiplini ve politika sorumluluğu olmayışı bundandır. Oysa sosyalizm, küçük oyunlar ve kişisel çıkarlar karşısında ilkeleri olmanın sorumluluğunu gösterir. Gülerek ekledi. Siirtli İhsan'a üzüldüm, biraz da kıskandım. Sevdiği kadını kararlılık ve bilgi içinde öylesine eğitmiş ki, ulaştığı ilkeli savunma cesaretini seyretmekten adeta ürperdim, gurur duydum açıkçası. Neylan kendini haklı gördüğü gerekçeyi ileri sürdü. Karamsardı. Hatta kötümser. Perize istifini bozmadı. İleri sürülen mazeretin Neylan'ı haklı göstermeye yetmediğini biliyordu. Dağınık saçlı kızın geçmişinde kendi sıkıntılarını da biriktirmiş olduğu hissine kapılmıştı. Konuları hakimiyetinden ve tartışma başarısından ötürü gıpta etmişti. Şimdi bu kızı savunulacak nokta görüyor ve Neylan'a karşı gerekirse sert hatırlatmalarla kararlılığını göstermeyi göze alıyordu. Kötümserlik yaşanmışlığın muhasebesi değil ki. Kötümserlik geleceğin üstüne yığdığımız karanlık, kestiremediğimiz akıbetten korkmak, o kadar. Neylan'ın yaklaşmak istemediğini fark ettiği konunun da üzerine gitmeye kararlıydı. Bir sosyalist kötümser olamaz, çünkü umut kötümserlerin hakkı değildir. Neylan Perize'nin derinliğini yeni yeni kavruyor ve bundan iki tarafına rahatsız olmayacağı bir sonuç çıkarmaya çalışıyordu. Jön Türklerin felaketinden, iddiaçıların hayal kırıklıklarına, millicilerin uğradığı ihanetten sosyalistlerin maruz kaldıkları eziyete kadar her ideolojik davranışın hüsranla sonuçlandığını görmüş ve ürkmüştü. Kapitalist iktisatta tek hedef vardır: kar maksimizasyonu. Hiçbir kapitalist buna karşı çıkılmasını istemez. Bu zorlamada hukuk gibi, siyaset gibi başvurulacak bir referans yoktur. Ahlaki değerler gerekçesiyle kapitalisti kar maksimizasyonundan uzaklaştıramazsın. İşte sizin 12 Eylül'de gerçeğini fark edemediğiniz şey budur. 5 yıl sonra çökecek bir rejimi fark bile edemediniz. Perize esef edilecek bir husus olmadığına inanmıştı. Böyle kurnazca bir oyunla söyleyeceklerinden sapma göstermesi söz konusu değildi. Haldun'un savunmasını hatırladı. Haldun olayı, gerçeği tam kavramamış bir sosyalizme karşı sosyalist kadronun ikiye bölünmesi basitliğinde almış ve daha ileri tartışma düzeylerinin kapılarını kapatmak istemişti. Perize kendini bu etkiden sıyırmaya çalıştı. Teoriye aykırı bir tavır olduğunu kabul ediyorum. Ama bunlar beceriksiz ellerdeydi ve başarmaları mümkün değildi. Beni yoran taraf, yanlışlığı bilenlerin bu yanlış tavrı kurnazca destekleyip sosyalizmi kötü duruma düşürmeleri olmuştur. Haldun'un gıyabında zor duruma düşürmüş hissine kapıldı. Kendini ayıpladı. Hemen düzeltme ihtiyacını hissetti. Haldun'a bakın, nasıl bir iştenlikle bu davaya gönül verdiğini görürsünüz. Leyla müdahalesiyle Perize'yi üzmek istemedi. Haldun'un savunulmasındaki hassas duyguları saygıyla karşıladığını belirtmek istedi. Ama işin gerçeğini de hatır için görmezlikten gelecek durumda değildi. Sosyalizm dinamik bir yapıdır. Diyalektik durağanlığı affetmez. Perize ne demek istediğini anlamış ve susmuştu. Teorik yapıda tavır yanlışlığı olduğunu söylediğinde Perize'nin gözlerinde hasret ile hüsran çelişkisinin derin izlerini görmüştü. Küçük bir teori gezintisiyle işi tatlıya bağlamak istiyordu. Lenin bir düşünce ve eylem adamıydı. Öldüğünde Rusya'da devlet kapitalizmi ara aşama değil nihai aşama haline gelmişti. Halk korkuyla kıvranan pasif insanlar halinde dondurulmuştu. Ama ne var ki insanlara verilen olağanüstü eğitim ve kültür onların düşünme süreçlerinin durdurulmasını engelleyemedi. Sovyetler Birliği gibi faşist bir rejimin devrilmesinde en önemli temel bu olgu olmuştur. Perize bu sözleri neredeyse kelimesi kelimesine daha önce duymuştu. Müfit'in sofrasında Suat kendini kanıtladığı noktanın üzerine basmış ve Haldun'u aynı gerekçeyle sıkıştırmıştı. O gece Haldun'un rahatsızlığını görmüş ve bir daha bu konuyu açmamaya karar vermişti. Bu gece bunu kullanmak istedi. Yorgunum. Başka bir zaman tartışalım efendim. Neylan hiç itiraz etmeden susmuş, sadece bir küçük hatırlatmayla yetinmek istemişti. Oyun bozan olmak istemem.